Burası Sosyalink. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Bugünün ötesi podcast serisinden merhaba, ben Özcan Yazıcı. Dağhan Uzgur'la birlikte bir hafta aradan sonra yine karşınızdayız. Merhaba sevgili Dağhan Uzgur.
Gündem şokundayım. Bir hafta çok yoğun bir gündem vardı. Geçti. Gündem şokundayım.
Evet.
Bir de dolar çarptı.
Ya doların çarpmadığı kimse kalmadı.
Felaket ya.
Sonunda tek haneli rakamlardan iki haneli rakamlara dayandık.
Aslında güzel bir noktaya geldik. Sıfır atsak, 1 lira 1 dolar olsa.
Yani 10 lira olsun, 0 atalım, çözelim diyorsun.
Pratik.
Mantıklı.
Sonra bir 4-5 yıl sonra tekrar atarız. 0 bizim değil mi? Atarız yani.
1 dolar eşittir 1 TL diyorsun, işi çözecek.
Tabii canım.
Kendimizi iyi hissederiz.
Ya psikolojik olarak 10 numara olur. Hani bu tartışmalar biter yani. Şimdi Twitter'da şey kalmadı. Trend topic yapacak rakam kalmadı. Dolar 8, dolar 9, dolar 9,5, dolar 10.
Evet.
Tabii 11'e gitmeyelim işte. Tekrar başlayalım. 1.1'den devam.
Evet. Ya böyle espri falan yapıyoruz da tabii çok sinir bozucu bir durum. Bir yayına başlamadan önce bir elektrik hikayesi anlattım.
Ha ya.
Gerçekten çarpıyor.
Evet, evet. Ama ev elektriğine...
Birkaç cümleyle söz etmek ister misin?
Ev elektriğine zammını zor tutuyorlar şu anda. Ben onu söyleyeyim izleyicilere. Muhtemelen asgari maaş zammından sonra elektrikte bir ciddi bir çarpılma söz konusu olacak. Elektrik şirketleri %45 en az zam istiyorlarmış. Çünkü doğalgaza yapılan elektrik üretimiyle ilgili yapılan zam onları kesinlikle kurtarmıyor. Bu arada tabii idareten şöyle bir şey var. Çok elektrik kullanana aslında zam geldi. Çok ilginç aslında. Çok kullanana düşmesi gerekiyor sanayide.
Evet ya, biraz önce onu şok geçirdim.
Çok ilginç yani. Çok elektrik kullanıyorsun diye cezalandırıyorlar. Normalde limit 7 milyon kilovatken bunu işte 3 milyon kilovata düşürmüşler. Böylece herkesi o skalaya sokup üreticiyi, sanayiciyi ona vurmuşlar zammı. Neden ev zammını biraz daha geç yapalım diye. Hatta geçen ay neredeyse az daha zam da gelecekmiş ama bir baskı artık biri tarafından gelen bir gelen şeyle, evet, rüzgarla vazgeçilmiş bu zamdan.
Ya işte bütün bunlar hepsi girdi maliyetleri. Hani markete gidiyoruz, nihai tüketici olarak bir fiyatla karşılaşıyoruz. İşte sen bir iş yapıyorsun, bir fiyatlandırıyorsun. Hizmet sektörü, üretim sektörü sonuçta ürün ve hizmetlerini fiyatlandırıyor. Sonra niye bu fiyatlar bu kadar yüksek? İşte
zam yapanlara cadı
suçlanıyor.
Cadı avı başlıyor. Zam da yapamıyorsun. Bu sefer ticareti nasıl döndüreceğin konusunda aklında deli şüpheler. Yeni yıl çok bizim için keyifli olmayacak gibi gözüküyor ama biz yine her zamanki gibi ağlanacak halimize, evet, gülerek devam edeceğiz.
Günleri geçiriyoruz. Evet. Şenlikli bir aya girdik. İlk konumuza geçelim.
Evet.
Sosyalink.
Kasım ayına girdik. Bu sıralar herhalde akıllı telefonlarına üst üste pazar yerlerinden bildirim almayan, her gün 3-5 bildirim almayan yoktur.
Reklama boğulduk.
Evet, aynen öyle. Şimdi Amerika'da yıllardır kutlanan Black Friday diye bir gün var. Hı hı. Kasım ayının son cuması kutlanıyor. Bu yıl 26 Kasım'a giriyor ama son yıllarda Türkiye'de de bu markalar, özellikle e-ticaret siteleri, markalar, hı hı, acayip kampanyalar yapıyorlar. Bu yıl ayın başından itibaren kampanyalar başladı. Hı hı. Şimdi eskiden hani fiziksel mağazalar da, markalar da bu kampanyalar yapardı ama şimdi bu yıl bakıyoruz online markaların kampanyasına dönüştü. Hı hı. Ben senin de bu ay hazırlandığına ilişkin bir isim var. Hazır mısın çılgınca alışverişe?
Ya bizim tabii Türkiye'de bu her yıl tartışılıyor. Önce zam sonra indirim kafası. Bir de alışveriş siteleri bunun suyunu da çıkarttı. Sadece yılın belli bir günü falan da değil. Hepsi bir gün uydurdu. Kiminin günü başka. O alışveriş sitesinin günü o gün, kimi adını değiştirdi, kimi bilmem ne yaptı ama finalde gerçekten bir indirim var mı? Çok emin değilim. Bazı paylaşımları gördüm. Sepetlerinin fotoğraflarını çekiyor insanlar ekleyip. Sonra o indirim günlerinde bakıyorlar. İndirim yok tabii.
Evet.
Zaten hani bıçak kemiğe dayanmış, dolar almış, yürümüş. Nereye indirim ya?
Geçen gün Rekabet Kurumu'da bir uyarıcı açıklaması oldu.
Takip edeceğiz.
Tüketiciyi aldatmayın, indirim yapıyormuş gibi davranmayın.
Tabii. Eminim öyledir, tamam. tamam, yok öyle yapmıyoruz biz falan diye. Ya...
Evet. Şimdi bu Black Friday konusu, evet, 3-4 yıl önce de hatırlarsan hani Türkçe'ye tam çevirirse Kara Cuma diye geçti.
Evet, işte isyan.
Cuma gününe atıfta bulunarak yani Kara Cuma, Cuma nasıl kara olur tartışmaları bence çok anlamsız bir tartışmaydı
ya
ama.
O kara, o kara değil aslında
yani,
tabii.
Yani yine de bu hassasiyetlere markalar göz ardı etmedi. Hassas davrandılar. İşte çeşitli tanımlar türettiler. Efsane, evet, Cuma.
Muhteşem Cuma.
İşte efsane günleri, efsane Kasım gibi efsane sözcüğün arkasında saklı insanlara bu kampanyaları başlattılar. Hı-hı. Şimdi sen de bu Black Friday günüyle ilgili belki bilmeyenler vardır. Hı-hı. Nasıl ortaya çıktı, hı-hı, nasıl Amerika'da özellikle artık tırnak içinde söylüyorum kutlanıyor.
Yani aslında şey gün basit, bu şey alışveriş günü onların şükran gününden, Thanksgiving gününden sonraki ilk cuma günü ortaya çıkmış. Bu Christmas alışverişlerinin başlayacağı dönem aslında. Hı hı. Çok yoğunluk oluyor. Amerika'da işte bu artık biraz daha savaştan sonra hayat düzelip böyle insanlar zenginleşmeye başlayınca bir de dini bir ritüel olarak onlarda bu hediyeleşme konusu da ön planda olduğu için o cuma günleri böyle kapı baca kırılırmış yani. Herkes alışveriş yapmaya çalışıyor. Stoklar tükeniyor. Herkes birbirine hediye almaya çalışıyor. Bir gün o kadar çok kaos oluyor ki şeyde yoğunluk, trafik falan filan. Ya diyorlar Black Friday diyorlar. Hı-hı. Ya bu nasıl bir yoğunluk diyorlar. Olay bu. Hı-hı. Sonra da Black Friday konusu işte böyle devam ediyor.
Gündelik hayat şey içerisinde spontane doğmuş bir etkinlik.
Ya o Black aslında. Hani o kara bizdeki manasında değil de hani ne diyeyim yoğun gün mü? Böyle işte çok stresli bir gün manasında kullanılıyor ama Türkçe'ye tercüme edilince tabii anlamsız oluyor. Zaten işte burada şöyle problem var. Bazı toplumların gelenekleri, göreneklerine uygun işte günleri var, bayramları var. Aynen onu buraya klonlamaya çalışınca adı da tutmuyor. Hı-hı. Zaten mantalitesi de tutmamış. Tabii. Bizde vitrinde uzun süre yıllardır her zaman indirim yapışık değil miydi? Hı-hı. Cam mekanlarda. Bizde her zaman indirim sürekli var zaten. Indirim. Bizde sürekli indirim var. Yani özel bir gün indirimi yok ki bizde. Hı-hı. Bizim dükkanlarda şey vardı eskiden. Kapatıyoruz. Hı-hı. Ya adam tabela yaptırmış. 6 aydır orada kapatıyoruz. Bir türlü kapanamamış yani. Sonra onlara bir yasak falan geldi. İndirim işte yazmak yasaklandı. Tam indirim rakamı falan dendi ama ne kadar uygulanıyor onu da bilmiyorum. Herkes de yine bir indirim var günün sonunda. İyi bir satış stratejisidir bu. Bir şeyi karizmatik olması için parasını yüksek tutarsın. Bunu en çok marka deterjanlarda görürdük biz. Normalde mesela bir ucuz marka var. Zart marka bir çamaşır deterjanı var. Bir de işte Ultra adı bilinen bir çamaşır deterjanı var. Biri 1 lira, biri 2 lira. 2 lira olan normalde pazar payını kaybetmek için ne yapıyor? 2 tanesini bantlıyor, kampanya diyor, yine 2 liraya satıyor. Hı-hı. Sonuçta o da 1 liraya satıyor aslında. Yani mantık bu bizde de. Dediğim gibi yani bu bazı günlerin özellikle Türkiye'de son yıllarda uygulanmaya çalışan bazı günler daha var. Onu da konuşuruz birazdan. Pek bizim toplumumuzda tabii. Hı-hı. Uyacak bir şey değil ama bu kapitalist dünyada ve artan alışveriş sitesi sayısını düşününce bir şey yapmaları lazım. Ama bizim vatandaş uyanık o dolmaları bence yemez.
Hı-hı. Bana kalırsa son yıllarda hani insanların farkındalığı da arttı, yemiyorlar evet, diye tabii düşünüyorum. Bir de Black Friday indirimleri öyle bildiğiniz Türkiye'deki bilinen indirimler gibi değil. Atıyorum 100 liraysa bir ürün ya 10 lira, 15 lira, 20 liraya satılıyor.
İşte dediğim gibi işin içinde biraz böyle hani dini ritüel gibi de var. O gün artık herkes hani elinden gelen imkanı sağlıyor.
Mağazalarda insanlar birbirlerini izliyor.
Bir an önce bitsin dükkanlar, mallar, stoklar tükensin ki yani Christmas'a girilecek ya hem ondan önce bir maddi bir devinim sağlanıyor. Yani böyle bir eğlenceli onlar açısından toplumsal olarak uydurdukları neşeli bir etkinlik aslında. Hani buraya uygulamaya çalışınca olmuyor ama benzer şeyler mesela bizde de şeyler var. İşte bekarlığa veda partisi. Amerikan dizilerinde görüp burada yapmaya çalışıp hanımlar hanım hanıma toplanıp dolma yedikleri falan günler var mesela. Ya tamam o kültürdeki
ya birkaç hafta önce
bekarlığa veda ile senin gibi öyle mi olur yani?
Cadılar Bayramı ya mesela. Bursa'da da epey bir yerde kutlanmış duyunca şaşırdım.
Hadi şeyler o Cadılar Bayramı günü insanlar artık toplumsal olarak preslendiği ve baskılandığı için eğlence mazeret olarak hani gündeme geldi. Ama bizde bekarlığa veda diye bir şey yoktur. Çünkü bizde düğün düğündür yahu. Zaten hani üzülecek bir şey değildir. Davullarla zurnalarla kutlanır. Veya işte bu baby shower. Adını bile Türkçeleştiremediğimiz bir tanım bulamadığımız baby shower diye bir gün var mesela. Doğumdan önce yapılıyor bu. Yani hamilelik gerçekleşmeden önce son, Türkiye'de. Son ama evet, onu da hatalı bir şekilde transfer etmişiz buraya. Normalde bunun raconu eşin dostun toplanıyor. Sana bir sürpriz yapıyorlar aslında. Veya işte organizasyonları onlar yapıyor sen uğraşma diye. Hı-hı. Sen bir alışveriş listesi yapıyorsun. Bana bunlar ihtiyacım var diye. Onlar da gidip onları alıyorlar, hediye yapıyorlar, oyunlar oynuyorlar falan. Eğlenceli bir gün geçiriyorlar. Bizde düğün gibi. Hamile kadına stres. Kocasına daha çok masraf stres zaten. Çocuğun bütün alınan hediyelerin bin katı masraf şeylere, restoranlara bilmem nerelere veriliyor.
Buradan uyarıyoruz. Yapmayın lütfen.
Yok onu böyle yapmayın diyerek engelleyebiliriz de. Ya bilmiyorum yani bir de şöyle bir şey var. Bizde mesela doğumdan önce hamile kadına hediye alınmaz mesela değil mi gelenek olarak? Neden? Çünkü doğum sonuçlanmamış. Aksi bir durum olsa o aldığı hediyeler ona zulüm eziyet olmayacak mı mesela? Hani değil mi? Bizde her zaman ne yapılır? İşte kırkı çıkınca çocuk gösterilir falan. İşte toplumsal kültüre, ananeye, geleneğe uymayan şeyi böyle ışınladığın zaman buraya böyle saçma sapan güdük bir şey ortaya çıkıyor. Evet.
Tüketim kültürü işte.
Kesinlikle. Yani. Tüketim olduğu için de bu dışarıdan birileri tarafından destekleniyor, pompalanıyor. Ama zaten siz de o organizasyonların içindeyken bir kendinizi bir garip hissediyorsunuz. Yani bu işte bir hata var diyorsun.
Ya bir de işte sosyal dalga oluştuğu zaman, yani belli insanlar, aileler sosyal çevrede başladığı zaman işte onlar yaptı biz de yapalım. Bir sosyal ve psikolojik bir şey baskıya giriyor. Yapmak istemese bile insanlar ya da imkanlar olmasa bile o sosyal baskıyla bu tip işlerin süreçleri içerisinde de giriyorlar.
Sosyal link.
Şimdi burada diğer güzel bir konumuz var. Ona geçelim. Abonelik konusu dünyada hızla yükseliyor son 3-4 yıldır. Bu abonelik konusunda biraz konuşalım istiyorum.
Yonca Evcimik bugünleri görüp o şarkıyı yapsaymış ne kadar popüler olurdu. Aboneyim abone.
Ya o şarkı güzel bir şey de olabilir. Reklam müziği de olabilir
buradan
aslında.
Buradan fikir verin kullansınlar. Kanalımıza aboneyim abone.
Buradan tüyoyu da vermiş olduk. Tamam. Şimdi bu konuyu gündeme almamızı tetikleyen unsurlardan bir tanesi işte hafta içerisinde son olarak Instagram'da yine bir abonelik özelliği başlattı. Patrona benzeyen bir şekilde.
Ya para kazanmaya özellikle, çalışıyor işte.
Evet, içerik yani. Üreticilerinin para kazanabilecekleri bir abonelik modeli. Hı-hı. Geriye dönük baktığımız zaman özellikle bu abonelik konusunda bence büyük devrim yaratan Netflix oldu. Ama onun dışında tabii Google'un birçok hizmetinde.
Ya Apple aslında, Apple Music mi diyelim?
Apple'ın
hani ilk para ateşlenen servis
Apple'da
herhalde.
Apple'da göz ardı demeyiz. Evet. Aynen öyle. Apple, işte Amazon, Amazon Prime, hı-hı, Amazon'un farklı birçok, işte Facebook. Bu yıl içerisinde Spotify özellikle podcast tarafıyla ilgili başlattığı abonelik modeli. Yine Apple Podcast. Hı-hı. Böyle birçok ürün ve hizmeti sayabileceğimiz marka abonelik modeline geçti. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani artık dijital platformlarda, dijital iş süreçlerinde bir gelir modeli olarak abonelik daha ciddi bir şekilde karşımıza çıkacak mı? Çıktı aslında da bu dalga daha da hızlanarak büyüyecek mi?
Çok basit aslında, çok görünen bir şey. Bu kişisel verilerin gizliliği konusuyla alakalı hassasiyet arttığı için doğru reklam kampanyaları düzenlemek zorlaşıyor. İşte Facebook'un önüne birçok engel çıkartıldı. Apple son çıkarttığı işletim sistemindeki güncellemelerle kullanıcı verilerinin yazılımı yapanlara gönderilmesini engelliyor ki çok ciddi bir kayıp varmış orada bu arada o verileri paylaşmadığı için. Çünkü hedeflenmiş reklam yapamıyorsun. Yani kime gösterdiğin belli değil. Eskiden çünkü o Facebook sayesinde o kadar net belirleme yapılabiliyordu ki şey diyordun yani işte Bursa Heykel semti 25 yaş üzeri erkek teknoloji sever. Ya böyle bir şey olabilir mi? Git kapısını, evinin kapısını çaldın yani adamın. Şimdi tabii o mümkün olmadığı için artık reklamlar doğru hedefe gidemiyor. Bütçeler de az çünkü nüfus fazla. Hani eskiden internet kullanıcısı az olduğu için bir banner reklam koyduğun zaman etkili olabiliyordu. Ama şimdi çok mecra var. Etkili olamadığı için buradan çıkıp direkt kaynağından parayı alabilmek burada. İyi tarafı içerik kalitesini arttırıyor. Çünkü iyi bir şey yaptığın zaman insanlar sana para ödüyorlar. Kötü tarafı sürekli aynı popüler kültürel konular üzerine insanlar bu daha çok para kazanıyor diye yeni şeyler denemiyorlar. Böyle de bir riski var bu konunun. Sonuç itibariyle Apple'ın başlattığı ilk şarkılara MP3'lerin, müziklerin satılmasıyla ilgili korsandan çıkıp yasallaşmasıyla birlikte insanlar para vermeye alışınca da YouTube'da dün yayını izlerken Cüneyt Özdemir'in bir baktım. Benim Avrupa'da yaşayan arkadaşım 200 euro bastı. 100.
İyi para
bastı. Dolarla ilgili konuşuluyor. Niye euro üzerinden konuşmuyorsunuz diyor. Hemen mesaj attım. Öküz alırdık o parayla dedim ya. 200 euro niye veriyorsun Cüneyt'e? Yazık değil mi? Sana da vereyim istersen diyor. İnsanlar bu bahşiş konusunu kafalarında artık böyle rahat bir hale getirmişler yani. Ama bilmiyorum Cüneyt'e 200 euro da ateşlemek de yani nasıl bir seviyedir? Onu da çok bilemiyorum. Ama bu canlı yayınlarda işte YouTube'da görüyorsunuz. O böyle kırmızı yazıyor, sarı yazıyor falan. Hani parayı bastır. 1000 liralar, 2000 liralar. Havalarda uçuşuyor. Bu Twitch'ten gelen bir kültürdü. YouTube'da şimdi normal yayıncılar geçince orada da devam ediyor. Ama sonuç itibariyle bahşiş, üyelik bunlar şu anda herkesin aklına oturttuğu ve kabul ettiği konular haline geldi. O yüzden geçen programlarda da bahsettiğimiz gibi Meta şirketi tam bir gelir modeli oturtamadığı için Facebook'ta, Instagram'da falan acaba buradan hani bir şeyler döndürebilir miyiz diyor ama köşeler de kapıldı. Yani herkes bir şeyler yapıyor. Patreon yıllardır yapıyor. Bir de şimdi bir içerik üreticisi açısından düşünelim. Şimdi 40 yere de uğraşamayız ki. Değil mi bir yardım beklediğiniz zaman? Bir yere yoğunlaşmanız lazım. Şimdi her şeyi bırakıp Instagram'a mı geçelim? Ha belki Instagram fenomenleri düşün. Burada da şey bağış konusunu. Ama yani o çok büyük para kaldıracaklarına emin değilim.
Evet. Şimdi Bu abonelik konusu bana kalırsa önümüzdeki dönem daha da yaygınlaşacak. Özellikle hani içerik üretiminin yaygın olduğu sektörler ve hizmetleri göz önüne aldığımız zaman işte YouTube'da, Spotify'da, Amazon, Google hizmetlerinde veya daha küçük orta düzey markalarda o kadar yoğun bir bilgi akışı var ki, trafiği var ki ve geçirdiğimiz o kadar gereksiz zamanlar var ki ve kişiselleştirilmesini istiyoruz. Özel beğenilerimiz, özel isteklerimiz, kendi kişisel hedeflerimize göre ulaşmak istediğimiz bilgiler, hizmetler var. İşte bu içerik üreticileri özellikle erken erişim, kişiselleştirilmiş içeriklere farklılaşan özelliklerle erişim gibi unsurları ekleyerek abonelik duvarının arkasında sunmaya başladılar. Ama bana kalırsa özellikle bu abonelik tarafının hızla büyümesi reklam, dijital reklam süreçlerini etkileyecek ki biraz önce zaten sen de bu konunun altını çizdin.
Demode oldu o banner işler artık.
Evet, bence hızla dijital reklamcılığı üzerinde çanlar çalmaya başladı. Hızla irtifa kaybedecek.
Bu ajansların kaybı aslında tabii ama ajanslar da neye evriliyor şimdi? Altında fenomen ve influencer barındıran organizasyonlara dönüşüyorlar. Onlar da bu durumu gördü. Akıllı ajanslar ne yapıyor şimdi? Çocukları toparlıyor. Onların tamamen pazarlamasını yapıyor. Onlara fix bir para ödüyor. Veya aynı şekilde Spotify'da bir albüm yayınlayacak olan sanatçı sadece dijitalde artık yayınlanıyor. Bandrol CD işi falan bitti. Yani çok büyük sanatçılar çıkartıyor mu bilmiyorum. Markette CD var mı dikkat etmedim son dönemde ama şimdi artık müzik albümü yapmanın yöntemi şu. Gidiyorsunuz dijital dağıtım yapan bir şirkete sizin şarkınızı gönderiyor. O tahsilatı yapıyor, komisyonunu kesiyor, size de elinize para ödüyor. Veya bir ajansa kayıt oluyorsunuz. Ajans size yıllık gelecekteki yapacağınız 2-3 şarkı için peşin para ödüyor. Artık o da ne kurtarırsa kafasında. Yani ajanslar böyle banner reklamdan komisyon almaktan çıkıp insanları bünyelerine katarak bir şekle büründüler. Onlar da ayak uyduruyor. Uyduramayanlar da yok olacak zaten. Evet.
Peki şöyle daha geniş bir çerçeveden düşünecek olursak. Abonelik modeli. Diyorum ki acaba yalnızca işte medya gibi ya da bir takım içerik üretiminin olduğu farklı sektörler ve iş kollarının dışında farklı sektörlere doğru da genişleyecek mi? Mesela bir yemek sektöründe ya da bir temizlik hizmeti sunan sektöründe aklına gelebilecek birçok sektörde bu abonelik modeli çalışabilir mi?
Şey var meşhur bu önden para vererek ürün yaptırdığın siteler var ya internette. Hani adam bir icat yapıyor, prototip olarak bunu sunuyor veya işte ekran görüntüsünü diyor ki işte 100 bin dolar toplarsam ürünü üreteceğim. Sen ona bağış yapıp para veriyorsun ve ilk ortaya çıkan ürünleri satın alıyorsun. Burada da aslında bir marka ve ürünle veya o icatla bir bütünleşme, bir kaynaşma söz konusu. Duygusal bir bağ var. Ha o zaman buradan şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Gelecekte o zaman ürün ve hizmetleri insanların duygusal bağı birbirine bağlayacak ve satışı gerçekleştirecek. O zaman işte aynı bu Metaverse konusunda da birleştirdiğimiz zaman duyguları daha iyi ifade edebildiğin için ürün ve hizmetlerle direkt bir samimiyet söz konusu olacak gibi gözüküyor. Yani market rafında duran bir ürün değil de onun fanı olmak. İşte onun
ayrıcalık duygusu.
İşte şey gibi taraftar token gibi. Yani eskiden düz taraftardın sadece maç bileti alıyordun. Şimdi kulübünü tokenla fonluyorsun mesela. Yarın öbür gün o bisküvi markasını da fonlayacaksın ki istediğin sevdiğin marka bisküvi üretmekten vazgeçmesin. Benzer şeyler oluyor. Ne bileyim işte bir helva ile ilgili video seyrettim ben YouTube'da. 1928 yılında kurulmuş. Babanın, dedenin İzmir'de işte helva üretmiş bunlar. Çok küçülmüşler artık. Satışların %50'si internete düşmüş falan filan. Bir an şunu düşündüm ya. Bu adam bir şey açsa, bir bağış fonu açsa şu an YouTube'dan onu izleyen işte 100 bin 200 bin kişi belki de hani bir yılda kazanacağı parayı ona atabilir veya o helvayı üretmesine devam etmesi için token olsa satın alırdık mesela. İşte bu tarz böyle bağış ve alkış yöntemiyle bence bundan sonraki satışlar gidecek gibi geliyor. Markaların üzerine düşen görev de sevilir markalar olmak. Yani hükümete güzel gözükeceğim diye çikolatanın gramajını araklamak yerine gramajı aynı tutup parasını yükseltip delikanlılığı ortaya koyanlar yaşayacak, tamam mı? Evet. Gıcıcama çikolataları inceltenlere, çünkü tadı da değişiyor çikolata inceldiği zaman. Yapmayın.
Evet, mühim bu konu.
Evet.
Şimdi bu abonelik konusunda tabii ilginç gelişmeler de olabilir. Bence çaprazlamalar da olacak. Ne demek istiyorum? Mesela iki farklı marka ürün ve hizmetlerini abonelik duvarının arkasında çaprazlayabilir. İşte onu alırsanız bu hizmetten de işte bu süre içerisinde abonelik modeliyle ücretsiz yararlanabilirsiniz. Amazon Prime kullanıcıları bilir ki Amazon Prime'da hem film izliyorsun bir abonelik bedeniyle Ki Türkiye'de de şu anda abonelik modeli çalışıyor biliyorsunuz.
Twitch'te bir kanala ücretsiz işte abone olabiliyorsun. Olabiliyorsun. Veya hızlı kargon geliyor.
Hızlı kargon
geliyor. Her şey
geliyor.
Bir arada.
Evet, bir arada. Yani diyorsun ki yani abonelik mantıklı bir şey. Hem film izliyorum hem istersem ertesi gün ya da aynı gün teslimat yapılıyor. İşte Twitch'le entegre bir şekilde çalıştırabiliyorsun gibi. Buna benzer bence ortaklıklar ya grup içerisinde ya da farklı şirketler arasında şeyi görmek istiyor markalarda. Yani belli bir gelir akışını görmek istiyor. Twitter'ın bu abonelik konusunda yoğunlaşmasının temel nedenlerinden de bir tanesi de bu.
Ya ben tekrar özetlemek istersem şöyle söyleyeyim. Alışverişe duygusallık geliyor bence. Evet. Yani markalar duygusal bağıyla satacaklar yani.
Biraz da bu duygusallık işte kişiselleştirmeyle yani daha çok kişiselleştirilir.
Doğrudur. Teknoloji her şeye imkan sağlıyor. Adının yazdığı kola kutusunu işte almak gibi bir ara çıkarttılar. Çok sevildi. Millet evinde saklıyor vesaire. Kişiselleştirilebilir ürün yapmak daha kolaylaştığı için markalar buna herhalde yönelecek. Ve orada da sizinle bağlantıyı ya influencerlar aracılığıyla kuracaklar veya öyle bir sisteme doğru gidecek, evrilecek ki iş sen o işte sanal dünyada ürünü seçip evine belki gönderteceksin. Onun fanboyu da oluyorsun aynı zamanda çünkü markanın. Bunu geçmişte Opet Cem Yılmaz şeyleriyle çok güzel sağlamıştı. Mike karakteriyle mesela. O kampanya devam etmedi. Şimdi devam etse mesela marka bilinirliği ve bağlılık açısından da çok güzel bir kampanyaydı. Onun oyuncaklarını hala saklayanlar var o reklam döneminden mesela. Bazı şeyler işte erken yapılıyor. Yani tam zamanı şimdi gelmiş aslında. İnsanlar bu bilince yeni erişti çünkü.
Evet.
Televizyonların izlenmemesi gibi. Yani şey hakikaten herkese çok saçma geliyordur herhalde. Televizyonu açıp 25 dakika Hepsi Burada reklamı seyretmek. Şimdi kampanya var ya. Onlar da bu Nasdaq'ta çakıldılar ya hisse olarak Hepsi Burada değeri. Biraz hani kuyruğu dik tutmak için vurmuşlar kamçıyı yani cirolar artsın da ya vallahi batmıyoruz falan Amerika'da diyebilmek için. Böyle bir hava geçen yıl şey bıktırmıştı. Trendyol bıktırmıştı. Bu yılda Hepsi Burada'nın geldi artık yani. Bitsin şu karası pembesi günü neyse de kurtulalım şu reklamlardan.
Evet, Aralık ayına sağ salim ulaşırsın.
Bu da negatif etki yapıyor mesela. Markadan soğutuyor insanı yani. Bunların ajansı, reklamcısı falan hiç mi demiyor ya? Biz bu insanları böyle bıktırırsak bizim marka değerimiz daha kötü olur diye mesela. Uyarmıyorlar herhalde.
Evet sevgili Dağhan Uzgur, buradan diğer iki konumuz daha var. Kısa kısa onlar üzerinde de konuşalım. Bu abonelik konusunu kapatalım. Hem tüketici, son olarak şunu söyleyerek kapatalım. Hem tüketici tarafında yani nihai tüketici yönlü olarak abonelik daha fazla yaşamımızın içerisinde olacak. Ama bizi dinleyen ve izleyenlere de şunu söyleyelim. Eğer bir ürün ve hizmet sektöründeyseniz abonelik modeli üzerinde de ciddi bir şekilde kafa yorun.
Düşünün.
Bu dalga geliyor.
Erkeğinden uyarıyoruz.
Bizi dinleyin diyelim.
Açıkta kalmayız ona.
Evet, diğer konumuza geçelim hemen dediğim gibi.
Social Link.
Twitter yeni bir kripto para ekibi kurmuş. Bu da ilgimi çekti. Kripto ödemeleriyle ilgili yeni bir üst düzey isim atadı. Bu konuyla ilgili daha fazla çalışacak önümüzdeki dönemde.
Ya Jack'in zaten şeyi belli ya. Tarzı. Bir şey entegrasyonu deniyorlardı geçen gün. Ben demo görüntülerini gördüm. NFT'yi, aldığınız NFT cüzdanı gibi bir şey Twitter'ın içine dahil etmek. Onları da profil fotoğrafı olarak kullanabilmek. Ve koduyla birlikte. Hani başkası kullanamayacak şekilde. Onu engelleyecek Twitter. Ya biraz böyle Jack'in kriptoda gelecek gördüğü için. Vizyoner bir adam. Bu tarz çalışmalar yapıyor. En son şu anda mesela bende de ekli. Bitcoin'le bağış gönderme butonu ekledi mesela. Basıp oradan kodu alıp işte gönderebiliyorsunuz. Alternatif bazı herhalde buna benzer de çalışmalar yapacak ekip kurduğuna göre.
Şimdi kripto ödemeleri konusunda, NFT araçları konusunda ve özellikle çok ciddi bir şekilde biliyoruz ki merkeziyetsiz sosyal ağ konusunda çok ciddi çalışma yapıyor Twitter. Önümüzdeki dönem çok orijinal fikirlerle ya da modellerle karşımıza çıkacak
devlet
gibi.
Devlet baskısından
gibi.
Kurtulacak yani. Bunu kim yazdı? Bilmiyor mu Allah? Blockchain'de yazmışlar veya ben ne bileyim.
Ama orada da şöyle risklerden söz ediliyor tabii. İçerik kontrolü ve yönetim konusunda da.
Öyle. Her güzelim daha bir fazla artıyor. Yapacak bir şey yok.
Merkeziyetsiz olunca.
Ya şeyi de çok galiba internette beceremiyoruz artık ya. İçerik falan kontrolden çıktı gibi geliyor bana. Yani yayınladığın şeyi mesela 30 saniye sonra silsen bile takipçin çoksa anında kopyalıyor. Neyi siliyorsun ya? Hiçbir şeyi silmek mümkün değil internetten yani. Biri illa bir ekran görüntüsü alıyor. Twitter'daki özel ünlü hesapları her yazdığını takip eden şeyler var. Profesyonel sistemler var. Depoluyorlar bunları. Sonra bazen devlet için lazım olunca veriyorlar, servis ediyorlar. İşte 10 yıl önce yazdığım bir şey. Pişman oldun sildin ama onu işte birileri kaydediyor mesela. O yüzden hani...
Düğmeye basmadan önce iyice düşün.
Ondan öte hani zaten hani bu sansür konusu falan da şimdi anlamsız hale geliyor mesela. Hani interneti şey haline getirmek lazım. Adam yanlış yapmayacağı bir bilince kavuşması lazım. Yani bunun bedelini ödeyecek ya. O onlara, insanlara bedel ödettikçe, yani bugün yazıp küfür edip yarın silme özgürlüğü olduğu için o zaten küfür edebiliyor. Hı-hı. Silemese hı-hı, o zaman bin kere düşünür o yarın benim başıma hı-hı bir iş açar diye mesela.
İşte hep söylüyoruz ya yayınlarımızda dijital okur yazarlık şart diye.
Evet.
Buna da bir kez daha vurgulamış olalım.
Evet.
Sosyal link.
Evet, son olarak da dördüncü bir konumuz daha var. Ucom ciddi bir yatırım almış. 20 milyon dolar. Kurucuları Salesforce'un eski iki çalışanı. Yatırım yapan da 20 milyon dolar. Yatırım yapan da Mark Benioff, Salesforce'un hı hı CEO'su. Şimdi Ucom vaadi şu. Belki bizi dinleyen izleyenlerin bilgisi vardır. Reklamsız arama motoru ve bilgilerinizin gizliliğine önem veriyoruz mottosuyla yola çıkmış bir arama motoru. Kapalı devre, seçilmiş kullanıcılar üzerinde bir beta denemesi vardı. Beta dönemi geçirdi. Şimdi herkese açık yeni bir beta dönemine geçti.
Domain güzel.
Evet.
Ucom.com.
15-20 yayın öncesinde de konuşmuştuk. Farklı arama motoru girişimleri de vardı.
DuckDuckGo.
DuckDuckGo bunlardan bir tanesiydi. Şimdi Google gibi dev bir marka var hı-hı karşılarında. Hı-hı. Bu tip girişimlerin başarılı olma şansı var mı? Örneğin Ucom üzerinden konuşalım. Ne diyorsun? Yani Google karşısında ayakta kalma
şimdi biz,
şansı var mı?
Biz Google'cıyız ya. Hani onunla tanıştık ya internetten. Daha önce yoktu ya doğru düzgün arama motoru falan. Hı-hı. Bizim aslında bağımlılığımız yeni nesli çok alakadar etmiyor olabilir. Biz şimdi asla ölmez dediğimiz birçok marka da ölüyor. Google birçok sektörde bir şeyler yapmaya çalıştı ama bir türlü dikiş tutturamadı. Sonra arama sonuçlarını aşırı derecede manipüle ettiği için reklamla ilgili geçen gün yine Avrupa Birliği'nden ceza yedi.
Ceza yedi, evet.
Yani o da hoş şeyler yapmıyor. Hı-hı. Reklamsız olduğunu, kişisel bilgileri takip etmediğini söyleyen DuckDuckGo'da bir yükseliş var. Hı-hı. Ama nasıl server parasını finanse edecek gibi hı-hı de bir soru işareti var. Ya ille bir yerden para kazanıyor olması lazım. Ucom biraz daha Google'dan farklı olarak aslında şöyle bir ihtiyacı tespit etmişler. Ana sayfada gruplayarak sonuç çıkartıyor size. Yani nedir mesela? Sosyal medya sonuçları. Hı-hı. Twitter'da bir arama yapmayı herkes bilmiyor. Twitter'da arama yapmanın bir takım şeyleri var. Hı-hı. İşte tırnaklar, et işaretiyle kullanıcı adı yazarsan ondan arıyorsun falan. Ama arama motorları sosyal medya platformlarının içeriğini güzelce indeksleyip hı-hı hızlı bir şekilde bize sunacak bir çözüm ortaya sunarlarsa ki sanırım Ucom'daki arama hı-hı mantığı bu. Yani düz arama gibi
yeni
değil
o. Yeni bir mental bakış açısı.
Evet, yani bu iş yapar. Çünkü bizim artık internette aramak istediğimiz şey bir ansiklopedik bilgi. Hı-hı. Bunu zaten bulabiliyoruz. Hı-hı. Ki bunun en büyük kaynağı zaten Wikipedia. Hı-hı. Wikipedia'da olmayan yok. Güvenilir bir kaynak en azından. Bunun dışında da sosyal medyadaki paylaşımları görmek istiyoruz. İnsanların paylaşımlarını görmek istiyoruz. Hı-hı. Instagram'ı, Facebook'u, işte LinkedIn'de ne yazdı bu adam. Hı-hı. Bir adamın özelinde mesela basıp onun bütün sosyal medyadaki girdilerini takip etmek hoş olmaz mı?
Müthiş olur.
Müthiş olur. İşte Ucom bunu yapsın o zaman. Ana sayfada ben öyle bir şey sezdim. Evet. Eğer bu yönde doğru giderlerse bence Google'un alternatifi olurlar.
Evet. Bir de Ucom'da ilginç noktalardan bir tanesi de şu. İçerik sıralamalarını bizzat kullanıcıların artı ya da eksi vererek kendilerini belirliyor olması. Yani şirketler ya da markanın bizzat kendisi kendi algoritması içerisinde
evet, SEO'yla
manipüle hı-hı etmiyor. Hı-hı. Yani bir arama yapıyorum. Karşıma çıkan sonuçlar diyorum ki bu güzel sonuç, bu güzel sonuç. Artıya basıyorum. Başka bir kullanıcı aynı anahtar kelime üzerinden arama yaptığı zaman bu artıların sıralamasına göre veriyor.
Google'da şey tıklamaya göre bunu yapıyorlar. Arama sonuçlarını tıklamaya ama insanlar her zaman birinci sayfadan tıkladığı için orada hı-hı sürekli bir aynı şeyin hı-hı yukarı çıkması söz konusu. İşte bu SEO'lar, MEO'lar, işte PageRank'lar gibi konular demek ki anlamsız olacak. İnternette de ben artık aramanın azaldığını, belli başlı şeylerin arandığını görüyorum şu anda. Dediğim gibi işte ansiklopedi bilgi aranıyor. Onun kaynağı hı-hı belli. Onun dışında da işte insanlar, kişiler, hastane randevusu, Merkez Bankası kuru, dolar kaç oldu falan. Yani arama Google'da bunları pat diye ekrana çıkartıyor zaten. O pat diye ekrana çıkartması da çok irite ediyor. Çünkü hı-hı internet sitesinin ana hitini, kaynağını sömürüyor şu anda. Ben eskiden doların kaç para olduğunu yazıp çıkan siteden buluyordum. Hı-hı. Şimdi bana söylüyor. Hani kullanıcı olarak iyi bir deneyim olabilir ama oradan ekmek yiyen adamlar vardı ya. 100 tane döviz sitesi vardı mesela.
Evet.
Şimdi geçen biri yapmış. dolar10oldumu.com
Akıllıca bir şey.
Yani sabun köpüğü proje ama yani işte evet, buralar hit kitlesini engelliyor.
10 olduktan sonra bitecek bir proje.
Yani o yüzden sıfır atıp dolar2oldum.
Evet. Bu arama motoru tarafında bana kalırsa özellikle ses tarafındaki, sanal asistanlar tarafındaki muazzam gelişmelerden evet sonra önümüzdeki 5-10 yıllık zaman dilim içerisinde çok muazzam i̇şte gelişmeler
podcast'te
olacak.
Podcast'te ses araması yok. YouTube'da evet videonun içindeki kelime araması doğru düzgün çalışmıyor.
Ama bunlar çözülüyor. Yapay zeka ile çözülecek.
Yapay zekadan öte kas gücü gerekiyor. CPU gücü gerekiyor. Evet. Bütün o videoları dinleyip metne çevirip YouTube şu anda bizim videolarımızda dahil olmak üzere altyazı koyuyor. Kör topal hani kelimeleri yakaladığı ölçüde. Arama sonuçlarında da bunları hani çıkartan bir motor falan olsa daha hoş. Direkt o saniyeye gitse mesela, değil mi? Evet. Pıt diye bassak daha kolay olur. Biz şimdi zaman işaretlemesi yapıyoruz ama o kelimenin geçtiği o ana insan gitmek isteyebilir. Podcast'lerde hiç yok. Podcast'ta doğru düzgün arama da yok yani. Spotify falan umarım Apple bir el atarlar şu işe. Evet,
zaten bu podcast tarafında platformların en önemli sıkıntılarından bir tanesi arama tarafında.
İçerik bulunamıyor.
İstenen tabii. Evet. Yani Spotify'da bir arama yaptığınız zaman bir anahtar kelimeyle karşınıza bir sürü şarkı da çıkabiliyor.
Evet, evet.
Dolayısıyla bu tarafta da hani belki 2022'de çok ciddi markaların bu podcast'teki gelişmeye bağlı olarak bu arama tarafında çok ciddi adımlar olabilir. Yapacağını
İşlemci
tahmin ediyorum.
İşlemci güçlerinin artmasıyla birlikte onların ses dosyalarının metne çevrilip içinde arama yapmasını sağlayacak bir arama motoru ortaya çıkabilir. Nasıl image search eskiden çok zordu, şimdi var. Hı-hı. Mesela kırmızı şapka diyorsun, basıyorsun, kırmızı şapkalar çıkıyor. Hı-hı. Hani veya işte resmi gösteriyorsun, bu nedir diyorsun, sana onun benzerini buluyor. Yani bu tarz böyle biraz daha işlemci gücü gerektiren konular, fiyatlar ucuzlayacağı için işlemcide, CPU'da, diskte falan filan. Yeni arama motorunda ne olur, insanları ne çeker sorusunun yanıtı da bu. Google eğer bu tuttuğunu anlayıp da hemen fikirleri araklamazsa yeni alternatifler ortaya çıkabilir yani.
Diyorsun, evet, bununla da bu haftaki yayınımızı
kapatalım.
Tamamlamış olalım. Kendimize ayrılmış olduğumuz sürenin sonuna.
Güzel, ama en azından durabiliyoruz. Yani mesela evet. Sürat yapabilmek bir yetenektir ama durabilmek de bir yetenektir. Evet, biz evet. Durmayı da biliyoruz.
Yani. Evet, yani 25-30 dakika civarında evet. Yayınlarımızı tutmaya kesinlikle. Çalışıyoruz.
Bu işi yapıyoruz biz.
Daha da uzatarak.
Her masadayız, bu işi yapıyoruz.
Evet, sıkmak istemiyoruz. Evet, bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Sosyalink podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyalink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.